Ayrım 24, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 284. Kent toplumunun yeni tip gangsterleri, soysuz ve adi. Ancak burası Amerika'ydı, Sicilya değil. Her ne kadar eski geleneklerine bağlı ve onun bir uzantısı olsalar da, içinde bulundukları toplum Sicilya gibi feodal ve kırsal özellikler gösteren bir köylü toplumu değildi. Tam tersine sanayileşmiş, modern, kentli ve devletin varlığını iyi kötü hissettirdiği bir yerdi. Dolayısıyla Amerikan Cosa Nostra'sı da bu dinamiklere göre kendine bir çeki düzen vermek zorunda kalacaktı. Fakat bu birdenbire olmadı. Başlarda yine her şey Sicilya geleneklerine göre halledilmeye çalışılıyor ve Sicilya geleneklerini baz alan eski kuşak mafya babalarınca yönetiliyordu. İşleri hala daha önce gördükleri gibi halletmeye çalışan eski kuşakla yeni kuşak arasında zamanla anlayış farkı çıkacak ve süreç içinde bir çatışma nedeni olacaktı. Özü ve sonuçları değişmese de farklı toplumsal formasyonlar, farklı mafyalar ve mafiosolar yaratıyordu. Bu farklar sadece Amerika'da Cosa Nostra'nın şekillenişine değin bireysel manada mafya üyelerinin davranışlarına da yansıyordu. Bu farkları şu başlıklar altında özetlemek mümkündü. ABD'de mafyozo Sicilya'daki gibi toplumun tümü tarafından kabul ve onay gören, toplumla organik ve mental bütünlüğü olan bir varlık değildi. Sicilya'da bir mafya üyesi oraya ait bir unsur olup sakin durmazken, Amerika'da ithal ve toplumun bütününe yabancı bir unsur olarak görülüyordu. Dolayısıyla toplum tarafından saygın kabul edilip özenilen bir kişilik olmuyordu. Sicilya'da mafyoso sıradan haydut ve kriminal tiplerden farklı bir şöhrete sahip iken, kendini nasıl görürse görsün, burada toplumun bütünü tarafından adi bir suçlu olarak algılanıyordu. Sicilya'daki karizmasına asla sahip olamadı. Aradaki kültürel kan uyuşmazlığı hemen sırıtıyordu. Mafiozonun sıradan Amerikalıların gözünde hiçbir sempatisi yoktu. Yerel ahlakça korunan yasal olmasa bile meşru konumunu yitiriyordu. ABD'de mafiozonun kendi İtalyan Sicilyalı çevresi hariç toplumla bağları yoktu veya çok zayıftı. Mafioso Sicilya toplumunda düzenleyici bir rol üstlenmiş, çevresindekiler için sosyal bir aktör olup muhtelif aracılıkları yerine getirirken, bu anlamda ve aynı zamanda bir düzen sağlayıcı işlevini yüklenmişken, burada sadece düzen bozucu olarak görülüyordu. Yalnızca kaba güce dayalı fonksiyonları ön plana çıktı. O ABD'de istenmeyen kişiydi. Sıradan kriminal bir tip, basit bir serseriydi. Toplum tarafından antipatiyle karşılanıyordu. Bu onun için ciddi bir karizma bozulmasıydı. Mafiosonun değerler sistemi de buna göre değişiyordu. Sicilya'da bir mafioso için büyük onursuzluk sayılabilecek fuhuş, kumar gibi alanlara da yönelmesi büyük bir soysuzluk ve yozlaşma belirtisiydi. Onu onur adamı yapan ne varsa birer birer budanıyor ve şekil değiştiriyordu. Sonuçta Sicilya'dakinden farklı, daha kapitalize ve daha yozlaşmış bir mafya ortaya çıktı. Sicilya'da bir mafioso için en büyük erdemlerden sayılan sade bir hayat sürmek, gösteriş tutkusundan uzak kalmak gibi ilkeler yavaş yavaş rafa kaldırıldı. Tüketim toplumunun hırs ve alışkanlıkları ön plana geçti. Sicilya'da ayıp görülecek davranışlar burada normal kabul edilir oldu. Lüks ve ihtişam içinde yaşamak, pahalı elbiseler, arabalar, evler, ayakkabılar, çoraplar, değerli yüzükler, kravat iğneleri, saatler, mide bulandırıcı parfümler ve diğer gösterişçi eşya ve tavırlar gündelik yaşamının parçası haline geldi. Sicilya için hayli ağır kaçacak ve alay konusu olacak bu gibi tutumlar egemen hale geldi. Belki artık servet sahibiydiler ama görgüsüzlük paçalarından akıyordu. Mafioso belirgin bir Sicilyalı kültüründen geliyordu ve kendi doğal ortamında hayat buluyordu. Bu anlamda bir alt kültür uzantısı ve ürünüydü. Oysa şimdi bu alt kültür kendini savunmacı bir şekilde de olsa çözülüyordu. Ne kadar kapalı ve korumacı davranmaya çalışırsa çalışsın, içinde bulunduğu toplumun yaşama alışkanlıklarından bir şeyler alıyordu. Onun bir sonucu olarak da mafyada kendini yeni bir kalıba döküyordu. Eski hemşerilik veya akrabalık bağları önemini korumakla birlikte zayıflama eğilimine girdi ve suç giderek profesyonel bir kariyer haline gelmeye başladı. Bu ise belli bir yozlaşmayı beraberinde getirdi. O kadar ki en sonunda mafya üyelikleri tıpkı taksi plakası alıp satar gibi parayla edinilebilir, satın alınabilir rant üyelikler haline geldi. Mafya kendini bile sonunda kapitalize etti. Artık Amerikalılar köklerini reddederek Sicilya'dan gelenleri geri kafalı, ilkel görüyor, hatta aşağılıyorlardı. Ananelere bağlılık alaya alınan bir şey haline geldi. Amerikalılık vurgusu ön plana çıkmaya başladı. Bütün bunların yanında pratik bakımdan da birçok şey değişmişti. İş alanlarından devletle ilişkilerine, suç türlerine ve benzerlerine varıncaya değin farklılıklar yaşadı. Öncelikle mafya özellikle içki yasağı esnasında büyük bir sermaye birikimi elde etmiş, geleneksel işlerini terk etmese de ikincil plana itmişti. Kapitalizmin ve modern toplumun sunduğu çeşitlilik aynı anda birçok alana el atma imkanı vermişti. Suç alanları da inanılmaz bir çeşitliliğe ulaştı ve bunun sonucunda mafyanın el atmadığı alan neredeyse kalmadı. Sicilya'da mülk gaspı, koruma parası, şantaj, adam kaçırma, hırsızlık ve benzeri gibi faaliyetleri gelirlerinde öncelikli yerini korurken, burada içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş, pornografi, oyun makineleri, at yarışları, bahisler ve benzeri gibi işler ön plana çıktı. Sicilya'da karşısında zayıf bir devlet varken bu kez nispeten güçlü ve modern bir devlet aygıtıyla karşılaştı. Gerçi kısa sürede bu sorunu da aştı ama bir şekilde devletin varlığı onun davranışlarını sınırladı ve dikkate almak zorunda bıraktı. Aynı nedenle yasal görünümlü yatırım ve işletmelere olan ihtiyacı da arttı. Amerika'daki mafya tarım toplumunun bir ürünü değildi. Sicilya mafyası bir tarım mafyası olarak gelişmiş ve büyümüşken ABD'de bir kent mafyası şekline evrildi. Suç sanayi toplumu içinde sektörlerden biri haline geldi. Sicilya'da seçmen kontrolü üzerinden yürüyen parti topazarlıklar Amerika'da siyasetin finansmanı veya rüşvet ağırlığına doğru kaydı. Amerika'da kendi nüfus adacıkları hariç tüm toplumu X adayına veya X şahsına oy vermeyi itekleyecek mekanizmalar elinden kayboldu. Sicilya'da merkezi bir yapısı yokken Amerika'da merkezi bir yapıya olan ihtiyacı arttı. Bütün bunlar mafyoso tipinin yanı sıra örgütlü suçun nitelik ve çapının değişmekte olduğunun bir göstergesiydi. Bu anlamda Cosa Nostra Sicilya kültür ve geleneğinin bir uzantısı ve sanki mafyanın Amerika şubesi gibi dursa da aslında daha farklı bir oluşumdu. Sicilya gelenekleriyle iç içe ona yaslanan ama değişime uğramış ve kendi otonomisi olan yatay bir oluşum iken Amerika'da dikeyleşme eğilimine girdi. Nitekim süreç içinde konumu o kadar büyüyecekti ki geleneksel merkez Sicilya ile olan ilişkisi tersine dönecekti. Artık belirleyici olan Amerikan Cosa Nostra'sıydı. Ancak Cosa Nostra bir günde oluşmadı. Uzun bir sürecin sonucunda dağınık ve birbiriyle sert rekabet koşulları altında ilkel bir kuluçka evresi taşıyan Cosa Nostra zamanla ulusal çapta merkezi bir yapıya yani komisyona kavuşacaktı. Bu yüzden önceleri genç ve yaşlı kuşak arasında çatışmalar yaşandı. Gençler Amerikan usulü örgütlenmeye giderek daha fazla meylederken yaşlılar törelerine sımsıkı bağlanmaktan yanaydılar. Ayrıca Sicilyalı olmayanlarla iş yapmaya, örgüte almaya da karşıydılar. Yeniler açısından ise etnik bağ ikincildi. Önemli olan tam bir kapitalist mantık içinde kurulan karşılıklı faydaya dayalı iş ortaklıklarıydı. O kadar ki bu zihniye sonraları ciddi sıkıntılar oluşturacaktı. Mafya artık bir iş koluydu. Eskiden mafyaya ancak belli vasıflara sahip kişiler üye olabilirken, şimdi parayı bastıran yani rüşvet veren kişiler de üye olabilir hale geldiler. Üyelikler taksi plakası gibi alınır satılır hale geldi. Bu yozlaşma geleneğe bağlı herkesi rahatsız etmişti. Öyle ki sonunda işin ucu temizliğe kadar varacaktı. 17 Haziran 1957 günü Bronx'ta Anastasia ailesinin ikinci adamı sayılan 63 yaşındaki Frank Doncheck, Scalice iki tetikçinin açtığı ateş sonucu kafa ve ensesine aldığı kurşunlarla ölecekti. İlk anda polis tarafından bir uyuşturucu hesaplaşması sanılan cinayetin arkasında Cosa Nostra'daki üyelikler sorunu yatıyordu. Ondan sonrası itirafçı Vallacci'nin ağzından şöyle naklediliyor. Cosa Nostra'nın üyeleri 30'lu yılların başından beri azalmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önerilen bazı üyeler oldu. Ama bizim sicilciler dediğimiz takım yeni üye alımını ancak 1954'te açtılar. Scalice bu dönemde en aktif eleman toplayanlardandı. Sonra neden böyle olduğunu keşfettik. Üye alırken insanlardan büyük paralar alıyordu. Anastasia bu olaydan sonra onun ölmesi gerektiğini söyledi. Scalice bize ait olanı ticari bir meta haline getiren kişiydi. Ondan sonra bunu yapanlar da var. Eskiden aileye girebilmek için ciddi sınavlardan geçilir, adam alınırken dikkat edilirdi. Şimdi artık parayı veren rahatça kuruma girebiliyor. Dipnot Emine Çaykara, dünden bugüne değişen yüzüyle mafya, sayfa 95. Cosa Nostra'nın yeni kimliği. Cosa Nostra kendinden önceki dağınık ve birbiriyle sert rekabet halindeki mafya gruplarına son verdi. Gerçi gruplar aileler ekseninde hala otonomilerini koruyorlardı ama artık belli kurallara göre hareket etmek zorundaydılar. Ülke çapında bir üst kurul oluşturulmuştu ve aileler artık bu kuruldan habersiz ve ondan onay almadan kendi başlarına işlere kalkışamayacaklardı. Cosa Nostra'nın merkezi yapıyı getirmesiyle birlikte mafya grupları arasındaki anlamsız savaşlar, gereksiz kan akıtmalar ve boşu boşuna verilen zayiatlar da durdu. Herkesin yeri, iş alanları, bölgeleri ve hareket koşulları belli kurallara bağlandı ve bunları çiğneyenlerden artık bizzat kurulun hesap soracağı duyuruldu. Modern mafyanın çıkarları bunu gerektiriyordu. Artık ilkel çatışmacı dönemi atlatmışlardı. Başına buyruk mafyöz çetelerin savaşı Cosa Nostra'ya zarar veriyordu. Hem boş yere devletin ilgisini, toplumun nefretini üzerlerine çekiyorlar, hem de tatlı tatlı iş yapmak dururken boş yere vakit, enerji ve adam harcıyorlardı. Şimdi bütün bunlara bir çeki düzen verme zamanıydı. Artık Cosa Nostra ulusal çapta bir suç sendikasıydı. Cosa Nostra'nın doğuşu aynı zamanda mafyanın Amerika'da yeni bir aşamaya sıçradığının bir göstergesiydi. Fakat bu noktaya gelmeleri kolay ve kansız olmadı tabii ki. Eski kuşağı tasfiye darbesi. Öncelikle önlerinde halletmeleri gereken küçük bir pürüzleri vardı. Geleneksel anlayış mafya içinden tam tasfiye olmamıştı ve gücünü halen koruyordu. Onun adı ise Salvatore Maranzano'dan başka bir şey değildi. Dipnot, Maranzano egosu çok yüksek ve kendisini Sezar'la özdeşleştiren bir tipti. Evinin bir odası Sezar büstleri, resimleri ve Sezar'la ilgili kitaplarla doluydu. O mafyayı yeraltının Roma İmparatorluğu'na dönüştürmek istiyordu. Kendisi de kriminal Roma'nın Sezar'ı olacaktı. Üstelik kendisini Capo di Tutti Capi, yani babaların babası ilan etmişti. Aslında Cosa Nostra modelinin ilk temellerini o atmıştı. Ritüeller de oldukça belirgindi. Örgütte daha net bir hiyerarşiden yanaydı. Bu bir aileler federasyonu şeklinde değil de neredeyse başında bir başkomutanın bulunduğu, altında da subay ve erleri olan ordu gibi askeri bir yapıydı. Ne var ki diğerleri onun katı merkeziyetçiliğini reddedip daha esnek, ailelere inisiyatif veren bir merkeziyetçilikten yanaydılar. Cosa Nostra içinde başlangıçta bu iki çizgi çarpıştı. Onun Sezarcı Capo di Tutti Capi olma merakı diğerleri tarafından pek benimsenmemişti. Bu durum kısa sürede bir tasfiye hareketine dönüşecek ve baskın basanın olacaktı. Salvatore Maranzano kendine bağladığı ailelerin iş alanlarını ve bölgelerini de Capo di Tutti Capi olarak belirleme yetkisini kendinde görüyordu. Bunu uyguladı da. Ancak bu içten içe bir rahatsızlığı beraberinde getirecekti. Özellikle de Lucky Luciano ve Vito Genovese bu dayatmadan hiç memnun olmamışlardı. Joe Profaci ve Joe Bonanno da rahatsızlıklarını gizlemiyorlardı. Sonunda Salvatore Maranzano kendine yönelik bir şeylerin döndüğünü hissetti ve ilk adımı atmak istedi. Muhaliflerine yönelik kalabalık bir ölüm listesi hazırladı. Emirler verilmişti bile. Ancak Salvatore Maranzano kendisine fazla güvendiğinden ve diğerlerini küçümsediğinden olsa gerek, ki bir mafya babasının asla yapmaması gereken bir hataydı bu, son anda bir hata yaptı ve durumu gözden geçirmek için Lucky Luciano ve Vito Genovese ile bürosunda son bir toplantı yapmaya karar verdi. 10 Eylül 1931 günü Meyer Lansky'nin ödünç verdiği 4 Yahudi kiralık katil kendilerine karakol polisi süsü vererek Maranzano'nun Park Caddesi 926 numaralı bürosuna randevu için kararlaştırılan saat olan 14'ten az önce geldiler. Maranzano gerçekten de karakol polislerini bekliyordu o gün ve büyük bir korunma hatası yaparak durumdan hiç şüphelenmedi. İçeri dalan katilleri onu önce bıçak darbeleri sonra da kurşunlayarak öldüreceklerdi. Takip eden iki gün içinde Maranzano'nun 40 kaposu da öldürüldü. Bu artık basit bir öldürme ya da çatışma değil, tasfiye hareketiydi. Yaşanan aynı zamanda bir eski kuşak yani yaşlılar ve yeni kuşak yani gençler hesaplaşmasıydı. Çünkü başta Maranzano olmak üzere öldürülen 40 kaponun hepsi geleneksel Sicilyalı kuşağa mensuptular. Aynı zamanda Yahudi Sicilyalı ittifakının resmiyet kazanmasıydı. Cosa Nostra asıl şimdi doğmuştu. Mafya kendi içinde bir tür hükümet darbesi yapmıştı. Artık ulusal suç örgütünün başı Luciano'ydu ve suçun başbakanı olmuştu. Yardımcısı ise Vito Genovese'ydi. İlk iş olarak örgüt içinde rahatsızlık yaratan Capo di Tutti Capi makamını kaldırdı. Herkes özerkliğini koruyarak sadece özel durumlar veya ortak çıkarlar söz konusu olduğunda komisyona havale edilecekti. İş alanları ve bölgeler de paylaşıldı. Dipnot, Luciano uyuşturucu ve fuhuş işine alırken Meyer Lansky Florida ve Bahamalardaki kumarhaneleri, Bugsy Siegel Nevada ve Kaliforniya kumarhanelerini, Louis Buchalter New York'taki haraç işlerini, Dutch Schultz New York'taki piyango işlerini, Frank Erickson müşterek bahis acentalarını, Abner Svilman New Jersey'deki her tür işi alacaktı. Ayrıca başında April'in bulunduğu adam öldürme AŞ, Cosa Nostra'nın infaz işleriyle ilgilenecekti. Sonunda diğer bölgelerden şeflerin de katılımıyla bir toplantı yapıldı. Burada Amerika haritası açılıp her bölge bir şefe havale edildi. Şeflerin haberi olmadan kimsenin öldürülemeyeceği karara bağlandı. Lucky Luciano bu dönemde çatışmalara meydan vermeden herkesin hakkını koruyup örgütü belli kurallara göre ve esnek merkeziyetçilik anlayışıyla yönetti. O yüzden bu dönüşümde Salvatore Charles Lucky yani şanslı Luciano'nun 1897-1962 etkisi belirgindi. Dipnot: Luciano'nun Lucky yani şanslı lakabı alması ilk gençlik yıllarına kadar gider. O yıllarda sıradan bir suçlu ve uyuşturucu satıcısı olan Luciano'yu bir gün rakip çeteden birileri elindeki malı almak için Staten adasında ıssız bir köşeye çektiler. Onu yüksek bir yere asıp vücudunda sigara söndürüp jiletlerle yaralar açtılar. Yanağına da bir bıçak atıp yüzünde bir iz bıraktılar. Ayrıca öldüresiye dövdüler. Buna rağmen Luciano'nun ağzından uyuşturucunun yeri hakkında bilgi alamadılar. Sonunda öldü sanıp orada bıraktılar. Bu yüzden Luciano'ya gangster camiasında şanslı adı verildi. Luciano gelinen aşamada Cosa Nostra'da bir yapı ve zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğine inanıyordu. Mafya varlığını eski örgütsel tarzda ve eski düşmanlıklarla dolu olarak sürdüremezdi. Bir denge arayışı gerekiyordu. Luciano bunun hem teorisini hem de pratiğini yaptı. Bu anlamda mafyaya yeniden şekil veren adam olarak mafya tarihinde özel bir yer edindi. Mafyanın Cosa Nostra'ya dönüşmesinin mimarı oydu. Bu yüzden modern organize suçun babası sayıldı ve Time dergisine göre 20. yüzyılın en önemli 20 kişisi arasındaydı. Klanlar düşmanlığından Klanlar Federasyonu'na. Örneğin Cosa Nostra oluşumunun yeni bir hal alması daha önce İtalyanlar arasında var olan ayrımları da ortadan kaldırmıştı. Elbette mafyanın temelinde kandaş aile ve ritüel akrabalığı vardı. Ancak aynı zamanda hemşericilik, temelli bir tür mikro milliyetçilik veya bölgecilik de bir o kadar etkindi. Mafya kendi bölgesinden olmayan kimseyi örgüte almazdı. Hele de İtalyan olmayanları hiç. Örneğin daha önce mafya içinde bir Napoli-Sicilya çatışması varken, Sicilya'da ise Palermo egemenliği sürer veya bir gruba yalnızca Corleoneliler alınırken, Cosa Nostra ile birlikte bu tavır da oldukça esneyecekti. Böylelikle Cosa Nostra'da bir çizgi değişikliği olacak, etnik bölge temelli bölgesel yapı kırılıp onun yerini somut çıkar birlikteliği alacaktı. Bir mafya için bir hayli modern bir anlayıştı. Napoli-Sicilya düşmanlığı ortadan kalkmış gibiydi. Luciano Sicilyalıydı. Oysa ailenin iki numaralı adamı Genovese Napoli'de doğmuştu. Fakat en önemlisi Luciano'nun Cosa Nostra'nın Birleşik Devletler yeraltı dünyasındaki etkisini ve yaygınlığını geliştirmekte gösterdiği yetenektir. Kurnaz, ileri görüşlü ve mantıklı bir insan olan Luciano, kendinden öncekilerin bütün o geleneksel klancılığını terk etmiş ve Dutch Schultz, Louis Lepke, Buchalter, Meyer Lansky ve Abner Longitz-Willmann gibi İtalyan olmayan kimselerle ortak işlere atılmıştır. Bu ara kendisi için suç örgütünün kesin ve tam bir hakimiyetine giden yol olduğu için Cosa Nostra'nın özelliğini de titizlikle korumuştu. Dipnot Peter Mays, Mafya Bülbülü, Vallaci dosyası, sayfa 146. İtalyan-Yahudi İttifakı. Cosa Nostra'nın büyük dönüşüm yılları diyebileceğimiz bu yıllarda kartlar yeniden karılıyor, dün bir araya gelmesi imkansız görünen gruplar aynı cephede buluşabiliyordu. Artık eski tarz mafya günün ihtiyaçlarına cevap veremez olmuştu. Bu anlamda kurulan yeni ortaklıkların hepsi ileriye dönük rasyonel hesapların bir ürünüydü. Özellikle de içki yasağının kalktığı ve mafyanın yeni gelir kaynaklarına yöneldiği bir dönemde işler eskisi gibi yürüyemezdi. Tam bu noktada yeni yakınlaşmalar gündeme geldi. İtalyan Sicilyalılar sokaklara, dolayısıyla dağıtım ağına sahipken, piyasanın yükselen yıldızı uyuşturucu ise Yahudi mafyasının denetimindeydi. Her iki grubun da birbirine ihtiyacı vardı ve buradan yeni ittifaklar, stratejik ortaklıklar doğdu. Mafyada İtalyan damgası ve egemenliği kırılıyordu. Mafyada örgüt ve kadro anlamında bir rönesans yaşanıyordu. Cosa Nostra asıl olarak bu dönemin ihtiyaçlarından doğan yeni tip bir örgütlenmeydi ve aynı dönemin bir ürünüydü. Sicilyalı gangsterler Amerika'da içki yasağı döneminde kaçakçılıktan büyük paralar kazanırken piyasaya yönelik geniş bir dağıtım şebekesi de geliştirdiler. Haraç, kumar, korumalık, işçi sendikalarını kontrol, mafyanın işleri arasındaydı. Başlangıçta Sicilya kökenli mafya grupları uyuşturucu işiyle ilgili değildi. Eroin başta olmak üzere uyuşturucu işi Yahudi mafyasının elindeydi. İtalyanlardan önce Amerika'da yeraltı ekonomisi Yahudilerin denetimi altındaydı. Waxey Gordon, Meyer Lansky, Arthur Dutch Schultz ve Benjamin Bugsy Siegel gibi ünlü isimlerin yönetimindeki Yahudi örgütleri Avrupa ve Asya'dan uyuşturucu getiriyordu. Dipnot Suat Parlar, Kirli İşler İmparatorluğu, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Mafya, Devlet, sayfa 47. Bundan sonra Cosa Nostra çok daha etkili, ülke çapında yaygın ve oldukça karlı alanlara yönelen bir şirket gibi davranmaya başladı. Aralarındaki çıkar çatışmaları, hatta kavgalar son bulmayacaktı elbet. Ama Cosa Nostra ile birlikte mafya dünyasına artık bir düzen gelmişti. Ve onu bozan bir açgözlü olmadığı müddetçe herkes rahatlıkla işine bakabilecekti. Klasik gruplaşmalar ve çatışmalar geride kalmış gibiydi. Hemen ardından ortaya çıkan manzara ise Cosa Nostra'nın ABD'de artık sadece bir örgüt olmayıp, aynı zamanda tıpkı diğer sektörler gibi bünyesinde binlerce insan çalıştıran, şubeleri olan, ülke ekonomisi içinde bir yer kaplayan bir işletme haline gelmesiydi adeta. Amerika'da örgütlenmiş suç yalnızca mafyanın tek elindedir. Oysa gerçekte mafya örgütlenmiş suç endüstrisinin yalnızca küçük bir parçasıdır. 24 aileye bağlı 5000 mafyacı olduğu sanılmaktadır. Federal araştırmacılar suç endüstrisinde yaklaşık olarak 100 bin örgütlenmiş gangsterin düzenli iş gördüğü kanısındadırlar. Bu kişiler şantaj, yasa dışı faizcilik, müşterek bahis, uyuşturucu madde, kadın ticareti, kaçırma, zor kullanma, haraç alma ve benzeri eylemlerin içindedirler. Mafya çeteleriyle işbirliği yaparak çalışan veya tümüyle bağımsız olan çeteler, Yahudi, İrlandalı, Zenci, Güney Amerikalı azınlıklardan meydana gelmektedir. Dipnot: Talies Gay, Babaya Saygı. Ve belki de hepsinden önemlisi, mafya uluslararası bağlantıları giderek güçlenirken gücünü ve etkisini sınır ötesine taşımak istiyordu. Yani Koza'nın asıl dönüşümü bu ihtiyaca cevap vermek için de oluşmuştu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 295.